Ayrım 3.
Yine de bu sabah hepimiz son hazırlıkların telaşı içindeyken gelip yolculuğu 1-2 hafta sonra geciktirmemizin daha iyi olup olmayacağını sordu bana. Ben de soğuk mevsimden önce Anadolu'yu kesinlikle geçmiş olmamız gerektiğini anımsattım. Artık ısrar etmedi. Yalnızca bir dua mırıldandı ve sessizce ağlamaya koyuldu. Habib ona takılmaya başladı o zaman. Öbür oğluysa duygulanmaktan çok dehşete düşmüş bir tavırla gidip gözlerini gül suyuyla yıkamasını söyledi. Çünkü bir gün önce dökülen gözyaşı yolculuk için uğursuzluk belirtisiydi. Piacenza'ya çocuklarını birlikte götürmek istediğimi söylediğimde karşı çıkmamıştı. Ama analık kaygılarının sonunda ortaya döküleceği belliydi. Ve yalnızca Bume düşünebilirdi bir ananın gözyaşlarının uğursuzluk getirebileceğini. Yücübeyl'deki evimde yolculuğumdan bir gece önce yazılmış sayfalar. Defterimi, mürekkebimi, kalemlerimi ve kurutma tozumu yolculuğa götürmek üzere kaldırmıştım. Ama aynı pazar akşamı aynı yazı masasında yazmaya başladım yeniden. Çünkü akşam üzere yola çıkışımızı tehlikeye düşüren tatsız bir olay meydana geldi. Beni son derece öfkelendiren, giderek küçük düşüren bir olay bu ve ondan söz etmemeyi yeğlerdim. Ama kendi kendime bu sayfalara her şeyi açacağıma söz verdim ve bundan kaçınmayacağım. Bu karışıklığın kökeninde bir kadın var. Buralarda herkesin hafifçe göz kırparak dul diye andığı bir kadın, Marta. Birkaç yıl önce herkesin serseri diye bildiği bir adamla evlenmişti. Bir serseriler ailesinden gelen bu adamın en eskilere dek anımsayabildiğimiz küçük büyük tüm yakınları ama gerçekten hepsi dolandırıcı, hırsız, arakçı, yol kesici ya da batık soyguncusuydu. O sıralar açık göz, afacan, söz dinlemez, muzip bir kız olan güzel Marta ama hiç de sütü bozuk biri değildi, onlardan birine Seyyaf adlı bir adama aşık oldu. Bu kentte herhangi biriyle evlenebilirdi, benimle bile, neden inkar edeyim ki, bal gibi isterdim onu. Babası hem berberim hem de değer verdiğim bir dostumdu. Sabahları tıraş olmak için ona gidip kızı gördüğümde bir şarkı mırıldanarak çıkardım oradan. Sesinde, yürüyüşünde, bakışlarında, kirpiklerinde canlıyım diyen her erkeği baştan çıkarabilecek ne olduğunu kestiremediğim bir şey vardı. Kızdan hoşlandığım babasının gözünden kaçmamıştı ve böyle bir birliktelikten çok hoşnut kalacağını, gururun okşanacağını hissettirmişti bana. Ama kız öbürüne gönlüne kaptırmıştı bir kez. Bir sabah kaçırılmasına izin verdiği ve tanrı tanımaz bir papazın onları evlendirdiği haberi geldi. Berber birkaç ay sonra tek kızına bir ev, bir meyve bahçesi ve 200'den fazla sultani altın bırakarak kederinden öldü. O zaman Marta'nın o güne dek hiç çalışmamış olan kocasının aklına büyük çapta ticarete girişme ve gemi donatma fikri düştü. Babasının birikimini son meteliğine dek kendisine emanet etmesi için karısını kandırdı ve Trablus limanına gitti. Sonra da bir daha gören olmadı onu. Önceleri bir baharat yüküyle zengin olduğu kendine koca bir filo yaptırdı ve Cübeyl önlerine gelip gemileriyle bir geçit alayı düzenlemeyi tasarladığı haberi geldi. Söylentiye göre Marta o zamanlar kız arkadaşlarıyla birlikte denizin karşısında gururla kocasını bekleyerek geçiriyormuş bütün günlerini. Boşuna ne filo ne servet ne de koca geldi geriye. Bir süre sonra biraz daha az parlak başka haberler dolaşmaya başladı ortalıkta. Adam bir deniz kazasında ölmüştü kimilerine göre. Ya da korsan olmuş sonra da Türkler tarafından yakalanıp asılmıştı. İzmir yakınlarında bir kıyıda sığınacak bir yer ayarladı. Şimdilerde orada bir karısı ve çocukları olduğunu söyleyenler de vardı. Bu da kısa birlikteliklerinde bir türlü gebe kalamayan ve kısır olduğu söylenen karısının onurunu incitiyordu. Neredeyse 6 yıldır yalnız, ne evli, ne özgür, çaresiz, kardeşsiz, çocuksuz, serseri bir kocanın onuruna leke sürmeyi düşünmesin diye, gece gündüz o haydut sürüsü kayınlarının göz hapsini yaşayan bahtsız Marta için gündelik bir işkenceydi bu. O da bağıra çağıra ve neredeyse deliliğe varan bir ısrarla güvenilir bir yerden Seyyaf'ın ölüm haberini aldığını, dolayısıyla dul olduğunu, bütünüyle dul olduğunu söylemeye başladı. Ama karalar giydiğinde söz konusu merhumun yakınları üstüne yürüdüler ve uzaklardaki kocaya uğursuzluk getireceğini ileri sürdüler. Yüzüne ve ellerine izleri herkesçe görülen 1-2 sille yedikten sonra dul boyun eğdi ve yeniden renkli giysiler giymeye razı oldu. Yine de yenilgiyi kabul etmedi. Son haftalarda Konstantinopolis'e gidip üst düzey yetkililer katında kocasının gerçekten ölüp ölmediğini doğrulatmak istediğini ve gerçekten dul olduğunu, yaşamını yeniden kurabileceğini kanıtlayan bir ferman almadan geri dönmeme kararı verdiğini söylemiş kimi arkadaşlarına. Ve bu tehdidini uygulamaya kalkışmış besbelli. Bu pazar günü kilisedeki ayinde yoktu. Giysilerini ve mücevherlerini alıp gece vakti Cübeyl'i terk etmiş olmalı. Hemen fısıltılar dolaştı ortalıkta. Özellikle işe beni karıştıran fısıltılar. Sinir bozucu, küçük düşürücü, özellikle İncil'e el basıp yemin etmem mi gerekir? Düpedüz yalan bunlar, yalan, yalan, yalan. Yıllardır tek kelime konuşmadım Marta'yla, sanırım babasının cenazesinden beri. En fazla bir iki kez sokakta selamlamışımdır onu. Parmağımı hafifçe şapkama dokundurarak. O kadar. Benim için o serseriyle evlendiğini duyduğum gün sayfa kapanmıştı. Oysa fısıltılara bakılırsa Konstantinopolis'e götürmek için onunla gizlice anlaşmışım ben. Ve bunu tüm kasabanın gözü önünde yapamayacağıma göre benden önce yola çıkmasını, sonra da onu alabileceğim belirli bir yerde beklemesini salık vermişim. Bugüne dek onun yüzünden evlenmemiş olduğumu söylemeye dek vardırdılar işi. Oysa bunun da gerçekle hiçbir ilişkisi yok. Belki günün birinde açıklama olanağını bulurum. Ne kadar yalan olursa olsun öykünün gerçeğe benzer yanları var ve sanırım insanların çoğu inanıyorlar buna. Öncelikle de Marta'nın kocasının erkek kardeşleri benim suçlu olduğumdan kuşku duymuyorlar. Sözde çevirdiğim dalaverelerle hakarete uğramış sayıyorlar kendilerini ve kırılan onurlarının intikamını almaya kararlılar. Bu öğleden sonra aralarından en ateşlisi olan Resmi'nin tüfeğiyle çıkıp geldi evime, yemin billah ederek elinden bir kaza çıkacağını söylüyordu. Ancak benim ve adamım Hatem'in soğukkanlılığımız sayesinde yatıştırabildik onu. İyi niyetimi kanıtlamak için ısrarla yola çıkışımı geciktirmemi istiyordu. Doğrusunu isterseniz böyle yaparak fısıltı ve kuşkuları ortadan kaldırabilirdim. Ama ne diye bir haydut sürüsüne dürüstlük güvencesi verecektim ki? Hem sonra ne zamana dek geciktirecektim yolculuğumu? Marta ortaya çıkana dek mi, ya tümüyle alıp başını gittiyse? Habib ve Cabir bir türlü gecikmeye karşı çıktılar ve zayıflık gösterirsen sanırım onların saygısını da yitirecektim. Gerçi bir an bile boyun eğmeye niyetlenmedim. Yalnızca artıyı eksiği tartmak istedim. Tedbirli birinin böyle durumlarda kesin olarak hayır demeden önce yapması gerektiği gibi. O zaman adam yarın bizimle birlikte yola çıkacağını bildirdi. Kaçağın çevredeki köylerden birinde bizi beklemediğini gözüyle görüp emin olmak istediğini söylüyordu. Yeğenlerim ve adamım çok kızmışlardı. Kız kardeşim daha da çok. Ama hepsini yatıştırdım. Yol herkesindir. Bu adam bizimle aynı yöne gitmeye kararlıysa onu engelleyemeyiz. Yüksek sesle söyledim bunu. Her sözcüğün üstüne basarak. Davetsiz misafirin bizimle aynı anda yol alsa bile bunu bizim yanımızda yapamayacağını belirtmek için. Sanırım adamın inceliğine fazla güveniyorum ve böyle birinin doğru dürüst davranacağını düşünmek boşuna. Ama biz dört kişiyiz, o tek başına. Dümen suyumuzdaki varlığı korkutmaktan çok sinirlendiriyor beni. Allah vere de yolculuğumuz sırasında bu bıyıklı yalancı kabadayıdan daha korkunç yaratıklarla karşılaşmasak. 24 Ağustos 1665, Anfe köyünde. Cübeyl'in çevresi alacakaranlık ve pek güvenli olmadığı için kapıdan çıkmak için havanın aydınlanmasını bekledik. Resmi adlı adam çoktan oradaydı, peşimize düşmeye hazırdı ve dizginleri çekerek hayvanını sakinleştiriyordu. Bu yolculuk için sanırım fazla sinirli bir binek seçmişti kendine ve bu yüzden umarım bizim yürüyüş hızımızdan çabuk sıkılacaktı. Kıyı yoluna çıktığımızda adam bir burnun tepesine çıkmak üzere bizden uzaklaştı ve iki eliyle bıyıklarını burarak oradan çevreyi kolaçan etti. Göz ucuyla ona bakarken ilk kez şu zavallı Marta'ya ne oldu diye düşündüm kendi kendime ve ansızın utanç duydum. Onu şimdiye dek yalnızca ortadan yok oluşunun başını açtığı işler nedeniyle düşündüğüm için. Oysa başına gelebilecekler için kaygılanmalıydım. Umutsuz bir eyleme kalkışmış olabilir miydi? Belki bir gün cesedini kıyıya vuracaktı deniz. O zaman kesilirdi fısıltılar. Tek tük gözyaşı dökülür, sonra unutulur. Ya ben, bu daha az benim olacak kadın için ağlar mıydım? Hoşuma giderdi, isterdim onu, gülücüklerini koklardım bir zamanlar. Belini kıra kıra yürümesini, saçının perçemlerini, bileziklerini çınlamasını gözlerdim. Şefkatle sevebilirdim onu, her gece göğsüme bastırabilirdim. Bağlanabilirdim ona, sesine, adımlarına, ellerine. Yanımda olurdu bu sabah, yola çıkma saatinde. O da ağlardı, tıpkı kız kardeşim Piacenza gibi beni yoldan vazgeçirmeye çalışırdı. Bineğimin sarsıntılarıyla hafifçe esrik, gittikçe daha uzak sulara açılıyordu düşüncelerim. Bu kadının yıllardır seyretmediğim silüeti gözümün önüne geliyordu şimdi. Yalnızca berberin kızı olduğu o kutlu zamanın şakacı göz kırpmalarına kavuşmuştu yeniden. Onu sevmeye yetecek kadar arzulamamış olduğum için kızıyordum kendime. Felaketiyle evlenmesine izin verdiğim için de. Değerli kaynı birkaç kez daha yol boyundaki tepelerin üstüne çıktı. Çepeçevre döndü ve bir seferinde bağırdı bile. Marta, çık gizlendiğin yerden, seni gördüm. Hiçbir şey kıpırdamadı. Bu adamın bıyıkları beyninden büyük olmalı. Biz dördümüz onun at koşturmalarına, zıplamalarına, baldır çarpmalarına, aldırmaz gibi hep aynı hızla yolumuza devam ediyoruz. Yalnızca öğle vakti Hatem bize yemek hazırladığında buraların peyniri, yabani mercan köşk ve yağla sarılmış yassı köy ekmeğinden oluşuyordu yemeğimiz. Onu paylaşma önerisinde bulundum davetsiz misafire. Ne yeğenlerim ne de adamın bu cömertliğimi onayladılar ve o terbiyesizin davranışına bakınca haksız olmadıklarını kabul etmek zorundayım. Çünkü ona uzattığımızı aldı ve yolun öbür yanında bize sırtını dönerek bir hayvan gibi tek başına gövdeye indirdi. Bizimle birlikte yiyemeyecek kadar yabanıl ama yemeği geri çevirecek kadar gururlu değil, acınacak biri. Bu ilk geceyi deniz kıyısındaki bir köyde Anfe'de geçireceğiz. Bir balıkçı bize barınak ve yemek sundu. Ona bir teşekkür armağanı vermek için kesemin ağzını açtım ve beni geri çevirdi. Sonra da bir kenara çekerek gelecek yılla ilgili söylentiler konusunda bildiklerimi anlatmam istedi. Ona güven vermek için en bilgiç tavrımı takındım. Zaman zaman insanlar cesaretlerini yitirdiğinde ortalığa yayılan yalan haberler bunlar dedim ona. Bu tuzağa düşmemek gerek. Kutsal kitapta yazılı değil mi? Ne gününü ne saatini bileceksiniz diye. Ev sahibimiz bu sözlerimle öyle rahatladı ki yalnızca bizi konaklamış olmakla yetinmeyip elimi yakaladı ve öptü. Yanaklarım utançtan kıpkırmızı oldu. Bir bileydi bu iyi insan nasıl aptalca bir nedenle bu yolculuğa çıktığımı, oynadığım sahte bilgelik oyununu. Yatmadan önce dumanları genzimi yakan bir mumun ışığında şu birkaç paragrafı yazmaya zorladım kendimi. Önemli şeyleri anlattığımdan emin değilim. Dahası her gün önemliyle önemsizi, sıradanla ibretliği, kör patikalarla asıl yolları ayırt etmek kolay olmayacak benim için. Ama gözlerim açık ilerleyeceğim. 25 Ağustos Trablus'ta. Bugün büyük olasılıkla istenmeyen yol arkadaşımızdan kurtulduk ama başka sıkıntılarla karşılaşmak için. Sabah uyuduğumuz evin önünde resmi bizi bekliyordu. Bıyıklarını dikmiş yola çıkmaya hazırdı. Geceyi köyün bir başka evinde bana sorarsanız tanıdığı bir haydutun çadırsı altında geçirmiş olmalıydı. Yola düzüldüğümüzde birkaç dakika bizi izledi. Dün yaptığı gibi çevreyi kolaçan etmek üzere bir tepenin üstüne çıktı. Sonra da atın başını çevirip Cübeyl yönüne yollandı. Yol arkadaşlarım hala bunun bir aldatmaca olabileceğini ve adamın bizi daha ötede yakalayıp şaşırtabileceğini düşünüyorlar. Ben tersi kanındayım. Onu bir daha görmeyeceğimizi düşünüyorum. Öğleyin Trablus'a ulaştık. Buraya 20. gelişim olmalı. Ama ne zaman kapılarından girsem heyecan sarar yüreğimi. Atalarım bundan yarım bin yıl önce ilk kez burada doğu toprağına ayak basmışlar. O yıllarda Haçlılar kenti kuşatmış ama ele geçirmeyi başaramamışlardı. Atalarımdan biri Ansaldo Embriaco sarılı kenttekilerin direnişini kıracak bir hisar inşa etmeleri için yardım etmişti onlara. Ve limanın girişini kapatmak üzere gemilerini yardıma göndermişti. Karşılığında da Cübeyl beyliğini elde etmişti. Bu beylik tam 200 yıl benim ailemin elinde kaldı. Doğudaki son Frank devleti yıkıldığında bile Embriakolar zaferi kazanan Memluklardan 1-2 yılda ayrıcalıklarını sürdürme hakkını elde ettiler. İlk gelen Haçlılardandık biz, son gidenler de biz olduk ve hala bütünüyle gitmiş değiliz. Ben değil miyim bunun canlı kanıtı? Tanınan süre tamamlanıp Cübeyl'deki topraklarımızı Müslümanlara bırakmamız gerektiğinde aileden geri kalanlar Cenova'ya geri dönme kararı aldılar. Aslında geri dönmek denemez buna. Hepsi doğuda doğmuş ve çoğu soylarının geldiği kente hiç ayak basmamıştı. O zamanki ceddin Bartolomeo çok çabuk çöküntüye ve yılgınlığa düştü orada. Çünkü Embriakolar ilk Haçlı seferleri sırasında kentin önde gelen aileleri arasındaydı. Vaktiyle Cenova'da kendi mahalleleri, konakları, onlara bağlı insanlar, adlarına dikilmiş bir kuleleri vardı ve kentin en büyük serveti onlarındı. Oysa şimdi daha ünlü olmuş başka aileler onların yerini alıvermişti. Doria'lar, Spinola'lar, Grimaldi'ler, Fieschi'ler, ceddim sınıf düşmüş gibi gördü kendini, giderek sürgünde hissetti. Cenevizliydi, öyle olmak istiyordu. Diliyle, giysileriyle, adetleriyle öyleydi. Ama bir doğu Cenevizlisi. Bunun üzerine bizimkiler yine deniz yollarına düştüler. Hayfa, Kassandra'ya ya da Sakız gibi değişik limanlara demir attılar. Sonunda bunlardan birinin, büyük babamın babası Hugo'nun aklına Cübeyl'e geri dönmek geldi ve oradaki yöneticilerden bir iki hizmet karşılığında eski beyliğinin topraklarından küçük bir bölümün kendisine geri verilmesi iznini kopardı. Ailemiz beylik iddiasının üstüne bir çarpı çekerek ilk ve asıl işine ticarete geri dönmek zorunda kaldı. Ama şanlı dönemin anısı belleklerde yaşıyor. Hala bendeki belgelere göre Trablus'u ele geçiren adamın doğrudan erkek soyundan ve 18. kuşaktan torunuyum ben. Sahaflar mahallesine gittiğimde nasıl da okşarım gözlerimle üstünde bir zamanlar Embriakoların sancağının dalgalandığı hisarı. Üstelik satıcıları eğlendirir bu. Geldiğimi gördüklerinde bağırmaya başlarlar. Aman dikkat, bizim Cenevizli hisarı geri almaya geliyor, çabuk yolunu kesin. Dükkancıklarından çıkarlar ve gerçekten yolumu keserler ama gürültüyle sarılıp öpüşmeler içindir bu. Ve her adımımda kahveler, soğuk şerbetler ikram etmek içindir. Doğuştan konuksever insanlardır bunlar ama aynı zamanda benim onlar için hem anlayışlı bir meslektaş hem de çok iyi bir müşteri olduğumu eklemem gerek. Ben gereksindiğim şeyleri gelip alamadığımda onlar gönderirler bana kendiliklerinden. beni ilgilendirebilecek ve onların kalemi olmayan parçaları, yani özellikle kutsal kalıntıları, ikonaları ve Hristiyan inancının eski kitaplarını. Çoğu Yahudi ya da Müslümandır ve müşterileri çoğunlukla öncelikle kendi dinleriyle ilgili şeyler arayan dindaşlardır. Bu öğle vakti kente geldiğimde yine doğrudan doğruya dostlarımdan bir Müslümana Abdülsamed'e gittim. Kardeşlerinin ve sokaktan bir iki başka sahafın arasında küçük dükkanın eşiğinde oturuyordu. Çepeçevre selamlaşmalardan ve yeğenlerimi tanımayanlara tanıştırdıktan sonra ne için geldiğimi anlatmaya davet edildiğimde dilim düğümlendi birden. İçimden bir ses hiçbir şey açıklamamamı söylüyordu. Aklın sesiydi bu ve onu dinlemeliydim. Çevremi saran bu saygın insanlar beni hep üstün görür, yaşım ve bilgim için değilse bile en azından ünüm ve servetim nedeniyle bana en kıdemlileriymişim gibi davranırlardı. Onlara ziyaretimin gerçek sebebini söylemenin akıllıca olmadığını hissediyordum. Buna karşılık bir ses daha vardı kulağımda vızıldayıp duran, daha az tedbirli bir ses. Madem yaşlı İdris'in kulübesinde onca aranan yapının bir kopyası bulunabiliyordu, neden Trablus'taki sahaflarda da bir tane bulunmasın? Belki onun kadar sahte olsun, Konstantinopolis'e kadar gitmekten kurtarırdı bu beni. Tüm bakışların ağırlığının alnımda toplandığı uzun saniyeler sonunda atıverdim ortaya. Aranızdan herhangi birinin kitapları arasında Mazandaran'ın şu aralar çok sözü edilen kitabı 100. ad var mıdır acaba? Sorumu olabilecek en hafif, en ilgisiz, en alaycı tavırda sormuştum. Ama o anda çevremdeki küçük kalabalığın üstüne bir sessizlik çöküverdi. Sanki bana öyle geldi, sokağın ve tüm kentin üstüne de çökmüştü bu sessizlik. Bütün gözler aynı anda benden kaçırılıp dostum Abdülsamed'e dikildi. O da bana bakmıyordu artık. Konuşmak ister gibi boğazını temizledi ama yalnızca bir gülüş çıktı ağzından. Kesik kesik, zorlama bir gülüş. Ansızın onu da kesti ve bir yudum su içti. Bana dönüp şöyle demeden önce, ziyaretlerin her zaman hoş gelmiştir bize. Bugünkünün sona erdiğini belirtiyordu böylece. Ayağa kalktım, süklüm püklüm. En yakınımdakileri tek sözcükle selamladım. Ötekiler çoktan dağılmıştı zaten. Geceyi geçireceğimiz hana yöneldiğimize dayak yemiş gibiydim. Hatem gelip erzak alması gerektiğini söyledi. Habib de limanda gezinmek istediğini fısıldadı. Tek söz etmeden ikisini de yolladım. Yalnızca Cabir yanımda kaldı. Ama onunla da tek kelime konuşmadım. Ne diyebilirdim ona? Lanet olsun sana bu meseni yüzünden aşağılandım buralarda. Onun yüzünden, Evdokim yüzünden, İdris, Marmontel ve daha nice başkaları yüzünden. Ama her şeyden önce kendi suçumdu bu. Önce benim sorumluluğumdu aklımı, onurumu, saygınlığımı korumak. Yine de bu sahafların neden böyle davrandığını soruyorum kendime. Onları her zaman nazik ve ölçülü tanımış biri için kuru ve hoyratça bir davranıştı bu. Oysa olsa alaycı gülüşmeleri hazırlamıştım kendimi, böyle düşmanca bir tavıra değil. Üstelik sorum da incelikle sorulmuştu. Anlamıyorum, anlayamıyorum. Bu satırları yazmakla dinginliğime kavuştum ama bu olay günün geri kalanında huysuz biri yaptı beni. Önce istediğim şeyleri almadığı için Hatem'i azarladım. Sonra da gezintisinden gece olduktan sonra döndüğü için Habibi. Düş kırıklığımın asıl kaynağı Bume'ye gelince ona söyleyecek bir şey bulamadım. 26 Ağustos, yolda. Nasıl bu kadar saf olabildim? Her şey gözümün önünde oldu ve ben göremedim. Bu sabah uyandığımda Habib ortada yoktu. Erken kalkmış, Hatem'in kulağına Hisar'daki çarşıdan bir şey alacağını fısıldamış. Sonra da bizi kentin kuzeydoğusunda Basat'in kapısında yakalayacağını söylemiş. Orada bizden önce olacağını umarım diye bağırdım. Bir dakika bile beklemem onu. Ve hemen yola çıkma buyruğunu verdim. Kapı handan uzak değildi ve çabucak oraya vardık. Bakışlarımı dört bir yanda gezdirdim. Hafif görünürlerde yoktu. Gelmesi için zaman bırakalım ona diye yalvardı. Bu çocuğa her zaman zayıflık gösteren adamım. Ayağımla sabırsızca yeri tıpışlayarak uzun süre bekleyemem diye yanıtladım onu. Ama beklemek zorundaydım. Başka ne yapabilirdim ki? Uzun bir yolculuğa çıkıyorduk. Yeğenimi yolda bırakıp gidecek değildim ya. Bir saat sonra güneş iyice yükseldiğinde Hatem sahte bir telaşla bağırdı bana. İşte Habib koşuyor, bize işaret ediyor. İyi bir çocuk o aslında. Tanrı onu korusun. Her zaman sevgi dolu, her zaman güler yüzlü. Bir Hristiyan için yara uzun birkaç saniye süren bir... ...ve boyun eğmiş görünürüz. Ama yakınmalarımız ve beklentilerimiz varsa ona söyleriz ve aminle bitir. Tersine kibirli insan Tanrı'nın istemini saptırma ya da değiştirme olanağını vereceğini sandığı formülleri arar büyük. Yanımıza gelmesi için bir dakika daha sabrettim, sonra da kentin kapısına doğru ağırbaşlı bir tavırla ilerledim. Habib arkamdaydı şimdi, varlığını hissediyordum. Kulağımın dibinde soluk aldığını duyuyordum. Ama ona sırtımı dönmeyi sürdürüyordum. Onunla diyordum kendi kendime, ancak saygıyla elimi öptükten ve bir daha... Ayşe ilk yola iten nedenleri. Uzun bir yakınmaları. Önce de ve akşam bahtsızlıklara duyduğum ilginin bu kadının içinde bir bendi yıkacağını ve bunca büyük bir öfke seli taşıdığını, bir öfke ki gülümsemelerinin tatlılığı altında varlığının farkına bile varmamıştım. Durma, söz ediyorlar bana dedi ve korkutacaklarını sanıyorlar. Benim için dünya sevdiğim adam bana ihanet ettiği gün sona erdi. Üstelik Ervancı iki kez bu hayalet kere sanki. Sözümü bitirdiğimde ikisi Sabet Ay'ın evine giderken onu istemiş. Şimdi yüreğimi sana açma sırası bende. Benim yolculuğumun nedenleri de seninkilerden çok farklı değil. Ben de bu lanet olası söylentiler yüzünden çıktım yollara. İstemeye istemeye çıktım. Saflığa, kör inanca, takvim yorumlarına ve sözde işaretlere sövüp sayarak. Ama yine de çıktım. Başka türlü yapamazdım. Yoksa babam ölürdü. Biz, sen ve ben yakınlarımızın aptallığının kurbanıyız. Onun babası hiç durmaksızın kutsal metinleri okuyor ve dünyanın sonunun çok yakın olduğuna epeydir inanıyormuş. Ona göre kabalacıların kitabı Zohar'da toprak altında yatanların 5408 yılında ayağa kalkacağı açıkça yazılıymış. Yahudi takviminin İsa'dan sonra 1648 yılının karşılığıymış. Ben 17 yılı lanet olsun sana dedi bu sonu. Babalarımıza, oruç tutmalarımıza, babamın hepimize, annemi, kız kardeşlerimi ve beni zorladığı ve o dönemde coşkuyla kabul olmadı. O gün bugündür tüm hayallerimi yitirdim. Havra'ya gitmek gerekmiş olmalı. Böylece Cübeyl'den ayrılmış bir geceyi Trablus'ta bir kuzininde ya da bir manastırda geçirmiştir. Bütün bunlar o denli açık ki birinin bana itiraflarda bulunmasına hiç gerek görmüyorum. Ne var ki tablonun bütününü burnumun dibine konmadan önce hiçbir şey görmedim ben de. Şimdi ne yapmalı? Günün kavuşmasına dek dümdüz yürüdüm. Tek söz etmeden yüzüm bir karış. Surat asmak hiçbir şeyi çözmez biliyorum. Ama bizimkiler üstündeki tüm otoritemi, tüm saygınlığımı yitirmek istemiyorsam aldatılmamış gibi de davranamam. İşin kötüsü doğuştan özellikle de boşa çıkan bekleyiştir. Her zaman affetmeye yatkın. Her gerçekten de kimi ciddi olaylar olduğunu ona göre tutasın. Siz geçen bir yıl var mı? 30 yıl kesintisiz süren kıyımların ardından Almanya Savaşı yeni bir çağın başlangıcı gibi görmek gerekmez miydi bunu? Aynı yıl Eylül. Bugün 24 gün boyunca bunlar. Eskiden derdi babam iki felaket dönemi arasında bir ara olurdu. Felaketler kesintisiz bir tesbih üzerinde arda arda geldi. Bugüne dek böylesi bir bahtsızlıklar zinciri gör mevsimde ziyaret etmiştim ben değil mi? Ne bu küflü ve sıvası ona. Baba bu yılın diriliş ne de bu durgun su kokularını anımsıyordum. Sonunda geceyi elimi kolumu oynatarak o tehdit edici vızıltı kutladı. Bu sala vurarak geçirdim. Sabah yola çıkma zamanı geldiğinde hiç uyumamıştım. Daha sonra gün boyu 7 yıldan bu yana babam sürekli üstünde. Neredeyse düşüyordum. Neyse ki Hatem gelip yanımda durdu hep ve ara sıra tuttu beni. İyi bir adam o. En az öğleye doğru tam 5 saatlik bir yürüyüşün ardından yemek yemek için gözlerimle gölgeli bir köşe ararken yolumuz ansızın kocaman ve yapraklı bir ağaç dalıyla kesildi. Onu yoldan kaldırmak ya da çevresinden dolaşmak zor değildi ama ben ne yapacağımı bilemedim ve durdum. Öyle dümdüz yolun ortasına yerleştirilmiş olmasında bir tuhaflık vardı. Bakışlarımı anlamaya çalışarak çevrede dolaştırırken Bume gelip kulağımın dibinde sağımızdan aşağı inen şu patikaya sapıp ana yola biraz ileride çıkmanın doğru olacağını mırıldandı. Eğer diyordu rüzgar bu dalı ağacından koparıp buraya dek itmiş ve ona bu duruşu vermişse bu yalnızca Tanrı'nın bir uyarısı olabilir ve ona meydan okumak çılgınlık olur. Kör inançları sövüp sayarım hep ama yine de onun öğüdünü dinledim. Bir yandan da o benimle konuşurken sağımızda sapmamızı istediği patikanın uzantısında aradığım gibi bir koruluk görmüştüm. Yalnızca uzaktan bu sık yeşilliğe bakarken bile serin bir pınarın akışını duyar gibi oluyordum. Üstelik acıkmıştım. Bu yola saptığımızda atları üstünde uzaklaşan insanlar gördüm. 3-4 kişi gibi geldi bana. Herhalde onlar da bizim gibi düşünmüştür dedim kendi kendime.